Paylaşımıma eşlik eden herkese merhaba. Ben Ayhan Caner. Öncülüğünü yaptığım bütüncül bir yaklaşımla toplum bilincini yükseltmeyi hedefleyen maddi ve manevi beslenme hareketi ve felsefi akımı gastrofelsefeye hoş geldiniz. Podcastlerim ile ilgili varsa soru ve yorumlarınızı bana ac@ayhancaner.com adresinden yazarak iletmeniz iletişimimizi daha da kuvvetlendirecektir. Bu podcastimin konusu evde yemek. Göbekli Tepe'nin keşfedilmesiyle değişen tarih sahnesinde bundan tahminen 15 bin yıl kadar önce insanlık tarım devrimini gerçekleştirmiş. Ateşin bulunmasıyla karşılaştırıldığında tarıma geçişi devrim yerine evrim olarak tanımlamak aslında daha uygun olacaktır. Avcı toplayıcı topluluklar bizim Güneydoğu Anadolu'yu da içine alan Mezopotamya'nın verimli topraklarında tarıma başladılar. İlk yerleşim yerlerini kurdular, uygarlığın ilk adımlarını attılar. Artık bir aileyi beslemek için bir kilometre kare gibi çok geniş bir alana değil, çok daha az bir alana ihtiyaç vardı. Bazıları toprağa ekip ürün yetiştiriyor, biçtiklerini diğerleriyle paylaşıyordu. Dolayısıyla insanlar diğer hayvanlardan farklılaşmaya başladılar. Artık herkes kendi gıdasını temin etmek için gün boyu yiyecek aramak, meyve toplayıp hayvan avlamak zorunda değildi. Kimi ekip biçmeye yararlı aletler yaptı, kimi taş ustası oldu ve evleri, mabetleri, tapınakları inşa etti, kimi asker olup bunları korudu, kimileri de bu toplulukları yönetmeye soyundu. Diğer yandan eş zamanlı olarak bir önceki Tanrıların Gıdası podcastinde de bahsettiğim gibi, insan beyninin psikodelik ve psikoaktif bitkileri keşfederek tüketmesi ile çevresini, dünyayı ve evreni algılaması çok daha hızlı bir şekilde gelişti ve kimileri uzayı, uzaydaki yıldızları gözlemleyip bunları yorumlayabilmeye ve felsefe yapmaya başladı. Felsefe, sorgulamayı gerektirdiğinden bilimi doğurdu. Aynı dönemde nasıl olsa, bir grup tarlaları ekip biçiyor, herkes içinde yeterince gıda sağlayabiliyordu. Evet, yeni bir uygarlık doğmuştu. Tarım ve gıda üretimi de bu uygarlığın temeliydi. Ama bugün tükettiği gıdaları marketlerden alan ya da karnı acıktıkça lokantaya gidip karnını doyuran günümüz insanları bunun ne kadar farkında? Şöyle bir incelediğimiz zaman, dünyanın bazı gelişmiş bölgelerinde 200 kişiden ancak bir kişinin tarımla uğraşıp gıda ürettiğini, geriye kalan 199 kişinin de farklı işlerle uğraşıp hayatlarını kazandıklarını görüyoruz. Yani tek bir kişi 199 kişiyi besleyecek kadar gıda üretir hale gelmiş. Yaşamamızda çocukluk yıllarımızda kazanılan beslenme ile ilgili alışkanlıklar, ileri yaşlarda sağlığımızın rotasını belirler. Ne mutlu bana ki, çocukluğumun ilk 5 yılı kayısı, ıhlamur, dut, elma, erik, kestane gibi ağaçlar ile çevrili bahçeli bir evde geçti. Çalı, bitki, çiçek, ağaç ve böceklerle tanışık olmanın ve onlarla birlikte simbiyotik bir yaşamın nasıl keyif verici bir şey olduğunu bugün gözlerimi kapayarak o günlere geri döndüğümde aynı hazzı alarak hissedebiliyorum. Çocukluğumdan beri en sevdiğim gıdaların arasında domates ve sarımsak gelir. Yaz aylarında mutfağa sürekli girip annemden domates istediğimde sadece 4 yaşındaydım. Günde sanırım 3-4 adet etli, sulu, o mis gibi kokulu tarla domateslerini elma gibi ısırarak bahçede dolaşırken tüketirdim. Bugünkü bilincim ile geçmişe baktığımda organik domateslerin kıymetini ve domatesin şahane bir meyve olduğunu o yaşta anlamışım diyorum kendi kendime. Bugün endüstriyelleşmiş gıda üretiminin fethettiği dünyamızda o domatesi bulmak çok ama çok zor. 45 sene öncesine baktığımızda da bugünkü gibi domatesin 12 ay boyunca seralarda siyah, mor, sarı, pembe, turuncu, yeşil, beyaz, çeri gibi tipleri de geliştirilmemişti. Kuzey Denizi kıyısında ve deniz seviyesinin altında olmasına rağmen Hollanda dünyanın en büyük ikinci tarım ürünleri ihracatçı ülkesi olmamıştı. 1970'lerde tarla ya da bostan domatesi, salçalık domates ve sırık domates vardı. Genetiği değiştirilmiş organizma dediğimiz GDO daha sahneye çıkmamıştı. Patates, kuru fasulye, mısır, bal kabağı, dolmalık ve sivri biber, ayçiçeği gibi önemli tarım bitkilerinin yanında domates de Orta ve Güney Amerika orijinlidir. Dolayısıyla bizim yerli domates tutkunlarının Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedip insanlık tarihinde yeni bir çağ açtığı halde hayatında hiç domates ya da pilav üstü kuru fasulye yiyemeden bu dünyadan göçüp gittiğini bilmeleri gerekir. Zaten domatesin Türkiye'ye gelişi de 19. yüzyılda Fransa, ardından Suriye üzerinden olmuştur. Gelen çeşit de muhtemelen Marmande adı verilen bir türdür. Başka bir ifadeyle eski dünya ile yeni dünya arasındaki bitki gen kaynaklarının değişimi, özellikle 17. yüzyıldan itibaren tarımsal üretim faaliyetlerini ve yemek kültürlerini de önemli ölçüde değiştirmiştir. 1990'ların başında ise Amerikan Calgene firmasının genetik yapısıyla oynayarak ürettiği ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi FDA tarafınca onaylanan ilk GDO'lu domates olarak Flavr Savr tipi domates bitkisel ürün ruhsatı verilerek tüketiciye sunuldu. Aradan geçen 30 yıl içerisinde bugün hangi gıdayı elimize atsak maalesef GDO'lu olduğunu görüyoruz. GDO'yu gelin biraz açalım. Genetiği değiştirilmiş organizma, modern biyoteknolojik yöntemler kullanılarak yapıları iyileştirilip geliştirilen ürünler için kullanılan bir deyimdir. Transgenik ya da biyotek ürünler de GDO'lu ürünler yerine kullanılabilmektedir. Daha iyi anlaşılması için, en genel anlamıyla biyoteknolojiyi canlı organizmaları ya da bunlardan elde edilen ürünleri kullanarak yeni ürün ve hizmetlerin üretilmesi olarak tanımlayabiliriz. Bu klasik biyoteknoloji tanımı içerisinde mayaladığımız sütten yoğurt veya peynir yapımını, üzüm şırasından şarap üretilmesini ya da dağdaki ahlat ağacına çoban aşısı yaparak armut üretmeyi örnek olarak verebiliyor ve bu teknolojinin binlerce yıldır insanlığın hizmetinde olduğunu görüyoruz. Aslına bakarsanız GDO'ların elde edilmesinde kullanılan modern biyoteknoloji ya da genetik mühendisliği demek, doğada mevcut mekanizmanın inceliklerini anlayıp bu bilgiler ışığında ve yine doğadaki bu molekülleri kullanarak yeni ürün ve hizmetler ortaya koymak. Bu GDO'nun olumlu olarak addedebileceğimiz tarafı, öyle diyelim. Bu bilgiyi alıp bunun aynı zamanda iyi bir şey olabileceğini de değerlendirmeyi inkar etmememiz gerekiyor. Bunları yapabilmek için de organik kimya, biyokimya, hücre biyolojisi, genetik, moleküler biyoloji gibi temel bilimleri çok iyi kavramak gerekiyor. 2020 yılından 10 ila 20 sene ileriye baktığımızda ise bu bilimlerin yapay zeka ile hangi yeni meslekleri ortaya çıkaracağını kestirmek hiç de zor değil. Tekrar hatırlatmak gerekirse, dünyada yaygın olarak yetiştirilen ve ticarete konu olan GDO ürünler soya, mısır, pamuk ve kolzadır. GDO'lu ürünlerin insan sağlığına olası olumlu ve olumsuz tesirleri bugün hala tartışıla dursun. Benim dikkat ettiğim bir diğer nokta da şu. Öldürücü mikroorganizmalar veya süper bitkilerin alan denemeleri ve alan testleri sırasında serbest kalabileceği ve biyoteknoloji laboratuvarlarında yaşanabilecek bilinçli ya da bilinçsizce olası kazaların insan ve hayvan popülasyonunu tehdit eden toksik ajanlar, zehirler veya biyolojik toksinlerin serbest kalmasına yol açabileceğidir. Tıpkı koronavirüs gibi uzun süredir bir laboratuvar ortamında çalışılan bir virüsün bir şekilde serbest kalması ile dünyaya kısa sürede yayılarak pandemi hastalık ilan edilmesi. Bundan bir sonraki sıkıntının gıda ürünlerinde toksik tesir ederek yaşanmasını da olasılıklar dahilinde düşünmeden maalesef edemiyorum. Malthus isimli İngiliz ekonomist ve istatistikçi 1798 yılında yazdığı dünyadaki nüfus artışı hakkında kaleme aldığı Essay on Population Growth adlı çalışmasında nüfus artışının geometrik, gıda kaynakları artışının ise aritmetik olduğunu ve bu böyle giderse insanın birkaç yüzyıl içerisinde bir felaketle karşılaşacağını öngörmüştü. Malthus da Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin aynısını söyleyerek insanlarda gıda ihtiyacı ve cinsel arzunun iki doğal içgüdü olduğunu belirtiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Malthus'un matematiğine bakacak olursak eğer, karşı cinsten iki kişi bir araya geldiğinde bunlar kısa sürede ortalama 4 çocuk yapacak, sonra bu sayı 8, sonra 16, 32 diye geometrik olarak çoğalacak. Geometrik olarak artan bu nüfusu beslemeye yetecek kaynaklar ise kısıtlı. Dolayısıyla gıda üretimi olsa olsa 1, 2, 3, 4 gibi yani aritmetik olarak artacak ve gün gelip bu üretim insanları besleyemez hale gelecek ve büyük bir kaos yaşanacak. Malthus'a göre 200 yılda nüfus 512 kat artarken gıda üretimi ancak 10 kat artabilecekti. Malthus'un öngörüsünün henüz gerçekleşip gerçekleşmediği çok önemli değil. Sonuçlara yaklaşmış olabilir. Olaya bakış açısı ve metodunu ben önemsiyorum. O günden bu yana insan nüfusundaki artışa, teknolojik gelişmelere, bunların tarımsal üretime ne şekilde yansıdıklarına, hayatı nasıl şekillendirip çevremizi nasıl etkilediğine gelin bir göz atalım. Malthus eseyi yazdığında dünya nüfusu sadece 9 milyon kadardı ve tabii doğum kontrol yöntemleri falan da bilinmiyordu. Nüfus kontrolü ancak savaşlar ve salgın hastalıklar sonucu oluyor. İnsanların yaşam süreleri de bugünküne göre oldukça kısa bulunuyordu. Sanayinin geliştiği Londra gibi şehirleri saymazsak, insanlar genelde küçük kasaba ve köylerde yaşıyor, çoğu insan geçimlik tarımsal faaliyetlerde kırsalda ikamet ediyordu. Tarımsal üretimde kimyasal gübre ya da ilaç kullanımı, mekanizasyon gibi kavramlar henüz duyulmamıştı. Arada bir kıtlık olsa da insanlar doğal üretimle mutlu mesut yaşayıp gidiyorlardı. Mendel mesela daha doğmamıştı. Bezelyeleri melezleyip buruşuk ve düz tanelerini ayrı ayrı sayarak bundan bir sonuç çıkarmaya çalışan da henüz olmamıştı. Ama televizyonun ve internetin olmadığı o günlerde insanların doğada gözlemledikleri olayları anlamaya yönelik yoğun çabaları da giderek artıyordu. Örneğin bitkiler büyürken topraktan ve sudan başka bir de havaya gerek duyuyor diye ortaya attı birileri. O halde havadan ne alıyorlardı? Fotosentez denen şey nasıl oluyordu? Ya azot? Bitkiler topraktan su, biraz da mineral madde, havadan da karbondioksit alıyorlar. Peki topraktan aldıkları mineral maddelerin yanında fosfatı, azotu nasıl alıyorlardı? Bunlar bitkide ne işe yarıyordu? Aslında Aristo'nun öğrencisi Teofrastus'un eserlerinden en az antik Yunan'dan beri baklagil bitkilerinin toprağı zenginleştirmede kullanıldığını görüyoruz. İşin enteresan tarafı, antik Yunan'da ruhun insan gövdesi içerisinde bulunduğuna inanılıyordu. Bu nedenle mercimek, nohut gibi baklagillerin yenmesi pek caiz değildi çünkü bu gıdalar gaz yaptığı için ruhun uçmasına neden oluyordu. Burada bir hatırlatma yapalım. Azot, tüm bitkisel ve hayvansal proteinlerin ve DNA gibi yaşamsal moleküllerin yapı taşlarında bulunur. Bilmeyenler ya da hatırlamayanlar için, azot serbest halde dünya çevresindeki atmosferin yani soluduğumuz havanın %78'ini oluşturur. Havanın geri kalan kısmında %21 oksijen ve %0.2 ila 0.3 karbondioksit bulunur. Ancak bu azotu soluduğumuzda bundan yararlanamayız. Sadece insanlar değil, ne diğer hayvanlar ne de bitkiler havanın serbest azotundan yararlanabilir. Havadaki bu azotun önce indirgenmesi yani bitkiler tarafından kullanılabilir hale gelmesi gerekir ki bunu ancak bazı mikroorganizmalar gerçekleştirebilir. Toprakta yaşayan bu bakterilerin bir kısmı baklagil bitkileriyle simbiyotik yani ortak bir yaşam kurarlar. Bitki köklerinde oluşturdukları nodüllerde yumrucuk dediğimiz kendi yaşamları için gerekli besin maddelerini bitkiden alan bu bakteriler havanın serbest azotunu indirgeyerek bitkinin yararlanabileceği halde bitki köklerine verirler. Havanın serbest azotunun indirgenmesi yani canlılar tarafından kullanılabilir hale gelmesi enerji gerektirir ki bu enerji de bitkilerin fotosentez sonucu yaptıkları karbonhidratlardan gelir. Endüstriyel olarak ise azotlu sentetik gübreler gübre fabrikalarında enerji kullanılarak üretilirler. Yukarıda da belirttiğim gibi Malthus nüfusla ilgili kaygılarını belirttiğinde henüz kimyasal gübreler bilinmiyordu ama yavaş yavaş kimyacılar bu sorun üzerine kafa yormaya başlamışlardı. Bu dönemdeki en enteresan ve hayırlı olaylardan birisi de İngiltere'de John Bennett Lawson 1846'da Murray'in patentini satın alarak süperfosfat gübre üretimine başlaması oldu. Çiftçiler bu işten o kadar memnun kalmışlardı ki ödül olarak Lawson'a ya bir laboratuvar ya da gümüş bir tepsi hediye etmek istediler. Lowes da laboratuvarı tercih ederek Rothamsted'deki arazi üzerine bir laboratuvar kurdurdu. Bu laboratuvar daha sonra İngiltere ve Amerika'da kurulacak modern tarımsal araştırma istasyonlarının da modelini oluşturdu. Cumhuriyet ile birlikte bunların benzerleri Türkiye'de de kuruldu. Bunlara paralel olarak bilimsel araştırmaya olan ilginin artması sadece kimya ve fizik alanlarında değil, botanik, zooloji, entomoloji gibi tarım için önemli temel alanlarda da görülmeye başlanmıştı. İnsanlar sırf yeni bitkiler toplamak için kıtalar arası seyahatlere çıkıyor, yeni keşfedilen ülkelerden bitkiler toplayıp botanik bahçeleri kuruyorlardı. Bu tip faaliyetler artık manastır ve kilise bahçelerinin sınırlarını aşmaya başlamış, hemen her önemli şehirde botanik bahçeleri kurulmaya başlamıştı. Bu botanik bahçelerin arasında 1545'te Padova'da kurulan botanik bahçesi ile İngiltere'deki 250 yıllık Kew Gardens sanırım batıda bitki bilimine verilen önemin geçmişini açıklar. Tabii burada Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfinden bahsetmeden geçmemek lazım. Amerika'nın keşfedilmesi, gemiciliğin gelişmesi, yeni yerlerin bulunup sömürgeleştirilmesi beraberinde yeni bitki türlerinin de tabii ki bulunarak Avrupa'ya taşınmasını, bunun yanında eski dünya bitki türlerinin de Amerika'ya götürülmesine yol açmış. Yabancı literatürde Colombian Exchange denilen bu bitki alışverişi dünyada önemli sosyoekonomik gelişmelerin de temeli sayılabilir. Batılı emperyalist devletlerin yeni kıtayı, Afrika'yı ve Güneydoğu Asya'yı sömürgeleştirmeleri ise konumuz değil. Türkiye'de ilk ziraat eğitimi 1846'da İstanbul Ayamama Çiftliği'nde başlamış ve 1891'de Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi ile devam etmişse de modern anlamda ziraat mühendisliği eğitimi 1933'te Dr. Reşit Galip önderliğinde yapılan köklü üniversite reformuna paralel olarak Yüksek Ziraat Enstitüsü ile başlamıştır. Cumhuriyet'in 10. yılında kurulan ve 30 Ekim 1933'te Atatürk tarafından açılan Yüksek Ziraat Enstitüsü, Türk tarımını modernleştirmek yani kara sabandan kurtarmak, tarımın sorunlarını bilimsel açıdan görmek ve çözüm üretmek, Türk tarımına ve çiftçisine hizmet edecek ziraat mühendisleri yetiştirmek ve araştırma yapmak amacıyla kurulmuştur. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki tüm imkansızlıklara rağmen Nazilerden kaçan Alman bilim insanları Yüksek Ziraat Enstitüsü'nden istihdam edilmiş, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kurulan tarımsal araştırma enstitülerinde çalışacak ziraatçılar yetiştirilmiş, Türk tarımını ve çiftçisini kara sabandan kurtaracak teknikler uygulamaya konulmuş. Kim ne derse desin bu girişimin Türkiye'nin kalkınmasına ve köylülükten tamamıyla bile değilse de önemli ölçüde kurtulmasına büyük katkısı vardır. Köy enstitülerinin uzun ömürlü olamaması, gerçek anlamda bir toprak reformunun hayata geçirilememiş olması, kırsal kesimdeki dönüşüme mutlak surette engellemiştir. Cumhuriyet tarihimizin bu yılları Asım Kara Ömerlioğlu tarafından "Orada Bir Köy Var Uzakta" isimli çalışmada ise enine boyuna tartışılmıştır. Şimdi hızlıca gelin bugüne dönelim. Podcast'in konu başlığımıza bağlayalım. Koronavirüs yüzünden evlere tıkılan ülke halkımızda refleks hemen hemen aynı. Herkes evinde bir hamur açıp ekmek pişiriyor, mantı açıyor, börek kek yapıyor. Instagram'dan yapılan paylaşımlarda evde baklava hamuru açan gördüm. Bunu tenkit etmek için söylemiyorum. Gerek iş yoğunluğundan dolayı, gerek daha önce ilgi duymamasından dolayı ilk defa mutfağa girme şansı yakalayarak bunu değerlendiren ve kendini keşfeden kalabalıklardan bahsediyorum. Evet, ham madde olarak buğday unu büyük fark atarak liste başını çekiyor. Ancak dünyaya baktığımızda pandemik sonrası kalabalıklara girmeyerek evde kalmayı tercih edecek olan insan sayısı bugünlerde Forbes dergisinde yapılan bir araştırmaya göre yarı yarıya inecek gibi duruyor. Bu restoranlar için kötü haber, maalesef öyle. Bugün evde kalan batılıların da mutfakta en çok vejeteryan, vegan mutfağa ilgilerinin arttığı ve organik sebze meyve ağırlıklı sağlıklı gıdalara el atarak beslendiğini görüyoruz. İçgüdüsel olarak insanların çoğu da egzotik diye tabir ettiğimiz meyve ve sebzelerden ziyade yerel ürünlere yönelme eğiliminde olacaklar. Bunun altında henüz olumlu ya da olumsuz bir ispatı olmasa da tedbiren koronavirüsün uluslararası ticari dolaşımda gıdaların lojistiği ile paketlenme kanallarıyla taşınabileceği endişesi bu eğilimin sebebini oluşturabilir. Diğer taraftan 1989 yılında düğmesine basılan globalleşme, küreselleşme dönemine koronavirüsü mühürleyerek bitirdiğini söylemek için erken olsa da turizm, tarım ve birçok sanayiyi dünya çapında nasıl ekonomik anlamda eksi yönde etkilediğini zaten yaşıyoruz. Bu krizlerden fırsatlar yaratmak için hiç beklemeden bir tarım reformuna giderek ithalata dayalı olmayan ve tekrar kendine yeterli bir ülke haline gelmemiz için sizce de bir fırsat doğmadı mı? Evet, bu hafta podcast konu başlığım evde yemek idi. Beni dinleyenleriniz bilir, çok nadir yemek tarifi veririm. Birbirini tetikleyen küresel ekonomik göstergeler, ilerleyen günlerde ekonomik olarak mutfak bütçelerimize her kesimin dikkat etmesi gerektiğine işaret ediyor. Bu sebeple zengin Türk mutfağımızdan hem basit hem de birbirinden güzel bazı yemeklerin isimlerini sizler için buraya bırakıyorum. Aklınızda kalanları internetten bulup evde bunları da deneyin lütfen. Yurdumuzun farklı yörelerinde benzer şekilde hazırlanarak tüketilen çullama, yoğurt maç, mıhlama, keşkek, tarhana, mercimekli bulgur, pilav üstü nohut, yaprak sarma, börek çeşitleri, tutmaç, kete, madımak, ebegümeci, ısırgan, cibes, turpotu, hindiba, şevketi bostan, katmer, irmik, hoşaf, zerde ve daha niceleri. Evde yapılan, sosyal mecralarda paylaşılan ekmeklere ilaveten yukarıda birkaç örneğini verdiğim yerel ve geleneksel yemeklerimizin yanında evde turşu da kuralım. Yoğurt ve kefir de yapalım. Yapacak o kadar çok şey var ki, bir yerden başladık ya artık, devamını getirmek gerekir. Her zaman söylediğim bir tabir var, türetici. Tüketici ile üretici kelimelerinin birleşmesinden oluyor türetici. İngilizcesi prosumer, yani tüketici olarak herkesin üretime de el atması. Balkondaki saksıdan evin arkasındaki bahçeye toprağa olanın tarlasında kim nerede ne ekip dikebiliyorsa, ne yetiştirebiliyorsa, tabii organize, örgütlü bir şekilde bunları yapmak gerekiyor, artık kolları sıvamak gerekiyor. Hep okuyun, dinleyin, seyredin, araştırın ve lütfen üretin sevgili dostlarım. Sağlık ve sevgiyle kalın.